From the conference center,
Lexington'da bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden kilisenin genel yetkililerin ve genel çalışanların seçmiş olduğu konuşmacılarla ve bu bölümde Mormon Çardak Kürsü'nün müziği eşliğine bu İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 178. yarı yıllık genel konferansıdır. Bu yayın Bonneville İletişim tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisenin başkanı Thomas S. Monson bu bölümü yönetecek.
We welcome you.
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 178. yarı yıllık genel konferansının 4. genel bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Bizlere katılan herkese selamlarımızı iletiyoruz ve bu konferansı yayımlayan vasıtaların sahipleri ve operatörleri için minnettarız.
The music for this session.
Bu bölümdeki müzik Mac Wilbur liderliğinde organda Andrew Unsworth ve Clay Christiansen ile beraber Çardak Korosu tarafından sağlanacak. Koro bu bölümü "Hadi şimdi neşelenelim" mi söyleyerek açtı. Ve şimdi biliyorum ki fidye ile kurtaran yaşıyor. Dinlemekten zevk alacağız. Ondan sonra açılış duası 70'lerden ve 70'ler başkanlığından daha dün ayrılan yaşlı Earl C. Tingey tarafından verilecek.
Our beloved Father in heaven.
Cennetteki sevgili babamız. Bu güzel Sabit gününde beraber bu konferans salonunda toplandık. Salt Lake'deki. Yüz binlerce insanlar ve dünyadaki her taraftaki bölgelerde toplandılar. Bu büyük genel konferans kilisenin, hatta İsa Mesih'in son zamanı Azizler Kilisesi'nin. Biz çok minnettarız senin oğlun için, bizim kurtarıcımız ve İsa Mesih için ve onun kefareti için ve bizim için yapmış olduğu bütün her şey için ve bizim için her zaman arzusunu peygamberlerine bildirdi. Ve şimdi başkan Thomas S. Manson için ve onu çok seviyoruz ve onun yardımcılarını ve dua ediyoruz ki ve onlara lütfen onları kutsa. Ve ayrıca 12'ler havarileri kutsa. Ayrıca rahiplik görevini tutanlar için ve diğer yetkililer için. Ve diğer ülkelerde yaşayan ve bölgelerde ve uluslarda yaşayan sevdiklerimizi kutsa. Ve ayrıca alçak gönüllülükle dua ediyoruz ki ülkelerin yöneticilerini ve başkanlarını kutsa. Ve böylece onlar liderlik gösterebilsinler. Ve böylece ülkelerinde huzurla kavuşabilsinler. Bizim sorumluluğumuz ve bu eski duruma dönüşü iletebilelim herkese. Kutsal Babamız, bu genel konferansına katıldığımızda ve bu konuşma verecek olanlara lütfen onları kutsa. Ve ayrıca müzik söyleyecekleri ve böylece bütün buradaki seyirciler dinleyebilsin ve onlar da öğrenebilsinler. Ve bunlar için alçak gönüllü dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
choir just sang.
Koro az önce "Ah ne kalpten şarkılardır bunları" söyledi. Şimdi birinci başkanlığın birinci yardımcısı Başkan Henry B. Irving'i dinlemekten keyif alacağız. Ondan sonra 12 Havariler Kurumu'ndan yaşlı Robert D. Hales'i dinleyeceğiz. Takibinde Çobanlık Başkanlığı'ndan yaşlı Keith B. McMullen'i dinleyeceğiz. Ondan sonra koro ve topluluk "Neşelenin, Rab Kraldır"ı söyleyecek. Bundan sonra Genç Kadınlar Genel Başkanlığı'ndan kız kardeş Elaine S. Dalton'ı dinleyeceğiz. Onun takibinde koro "Kurtarıcımın Sevgisini Hissediyorum"ı söyleyecek. Ondan sonra 12 Havariler Kurumu'ndan yaşlı M. Russell Ballard bizlere seslenecek. Başkan Irving.
My beloved brothers
and sevgili kardeşlerim, bu Sept gününde sizinle beraber olmak benim için büyük bir keyif. Her birimiz çok değişik koşullar içinde yaşıyoruz. Her ulustan ve birçok etnik yörüden Tanrı'nın krallığına geliyoruz. Ve bu vaat edilmiş toplanış daha da hızlanacak. Çevremizdeki insanlar arasında çatışmaların daha da arttığını görüyoruz. Bu bölünmeler ve farklılıklar bizi etkileyebilir. Bugünkü umut dolu mesajımın nedeni şudur ki, birlik için büyük gün gelip çatıyor. Rab, Yehova, onun halkı olmuşlarla yaşamak için geri dönecek ve onları hep bir yürekte, onunla ve cennetteki babamızla birlikte olacak. Birliktelik mesajlarımı birden fazla kez duymuşsunuzdur. Sanırım gelecekte de aynı konu hakkında konuşacağım. Yaşamım boyunca Tanrı'nın her peygamberinden bu mesajı duydum. Birlik için bu ricayı en son kez Başkan David O. McKay'den okuduğum bir mesajdan hatırlıyorum. Rabbin peygamberleri her zaman birliktelik için bize seslendiler. Bize lütfedilmesi beklenen bu hediyeye ihtiyaç ve buna muhafaza etme meselesi önümüzdeki günlerde daha da çok büyüyecek ki görkemli kaderimiz için hepimiz hazırlandırılacağız. Mesajım şudur ki biz daha iyiye doğru gidiyoruz. Babalar ve anneler ellerindeki birlik için yalvarıyorlar ve bu duaları cevaplanıyor. Aileler beraber gece gündüz dua ediyorlar. Bir misafiri olduğum bir aileyle yatağa gitmeden önce diz çöküp dua etmeye davet edildim. Çocukların en küçüğünden dua etmesi istendi. Ailedeki her ferdin ismini söyleyerek bir ata gibi onlar için dua etti. Diğer çocukların ve ebeveynlerin suratlarını görmek için gözlerimi bir anlık açtım. Duasında inancını gösteren bu küçük oğlan çocuğuyla beraber diğerlerinin de inançlarını ve kalplerini ona bağladıklarını sizlere söyleyebilirim. Yardımlaşma cemiyetinden bazı kız kardeşler geçenlerde kocası ansızın ölmüş olan genç bir dulu ilk defa ziyaret etmeye hazırlanırken beraber dua ettiler. Ne yapmaları gerektiğini ve cenazeye gelecek aile bireyleri ve arkadaşları için evi hazırlamaya yardım etmek için nasıl beraber çalışmaları gerektiğini bilmek istediler. Rab için hangi teselli edici sözleri kullanmalarını bilme ihtiyacı duydular. Duaları yanıtlandı. Eve vardıklarında her kız kardeş her bir görevi yerine getirmek için çalıştı. Ev o kadar çabuk hazır hale geldi ki bazı kız kardeşler daha fazla bir şey yapamadıklarını düşünerek pişmanlık duydular. Tamamen uygun olan teselli sözleri söylendi. Kalpleri bir birlik içinde Rabbin hizmetini yerine getirdiler. Benim gördüğüm gibi sizler de bir olmaya doğru hareket ettiğimizin delilini görmüşsünüzdür. Beraberliğin mucizesi dua ettiğimiz sırada ve Rabbin yolunda beraberlik için çalıştığımızda bizi lütfedilecek. Kalplerimiz birlik içinde birleştirilecek. Tanrı söz verdi ki geçmişinde ne farklılık olursa olsun ve çevrelerinde ne çeşit çalışma olursa olsun onun inançlı azizlerini kutsayacak. O bizim hem de öğrenciler için şöyle dua etti. Baba hepsi bir olsunlar. Dua etmemizin ve bu kutsamayı istememizin sebebi babanın da bizim birlik olmamızı istemesindendir. Deneyimlerimizden biliyoruz ki sevinç birlikte kutsandığımızda gelir. Cennetteki babamızın ruhsal çocukları olarak bundan önceki yaşamda bir keresinde onunla sahip olduğumuz bu sevinç için can atıyoruz. Tanrı'nın arzusu bizim için olan sevgisinden dolayı birlik için olan bu kutsal dileği bize lütfetmektir. Bireysel olarak bize bunu lütfedemez. Bize vermek istediği birlikteki sevinç tek bir tane değil. Diğerleriyle bunu araştırıp hak etmemiz lazım. Ondan sonra bu sürpriz bir şey değildir ki Tanrı bizi kutsayabilmesi için birlik olmamızı teşvik eder. Ailelerimizle beraber olmamızı ister. Tanrı sınıflar, mahalleler ve dallar kurdu ve sık sık beraber toplanmamız için bize emretti. Tanrı'nın tasarladığı bu toplanmalar bizim için büyük bir fırsattır. Bize sevinç getirecek ve hizmet etmemiz için gücümüze güç katacak, birlik için dua edebilir ve onun üzerinde çalışabiliriz. Üç Nefiliye inançlı hizmetlerinden sonra onlara son bir ödül olarak kurtarıcı onunla birlikteliğin sevincine dair söz verdi. O şöyle söyledi, sizin sevinciniz tam olacak ve sizler babamın krallığında oturacaksınız. Evet, babamın bana tam bir sevinç verdiği gibi sizin sevinciniz de tam olacak ve siz de benim gibi olacaksınız. Ve ben baba gibiyim ve baba ile ben biriz. Rab, gitgide artan birliğin kutsamasını ve sevincini almak için ne yapılması gerektiğini bilmemiz için bize kılavuzlar verdi. Mormon kitabı, birlik içinde olan insanların başarılı anlarından bahseder. Mormon sularında Alman'ın yaşadığı günlerdeydi. İnsanların bu zor ve tehlikeli durumlarda neler yaptıkları bize hem bir kılavuz olur hem de cesaret verir. Alman ve halkının esinlenmek için yaptıkları her şey İsa Mesih'in kefareti sayesinde kalplerinin değiştirilmeleri, şansı verilmesi için insanlara yaptığı bir yardım niyetindeydi. Bu, Tanrı'nın kalplerinin biri olması nimetini lütfedebileceği tek yoldur. Mozaya'da şunu okuruz. Ve o zamandan itibaren Tanrı'nın kilisesi ya da Mesih'in kilisesi diye adlandırıldılar. Ve öyle oldu ki Tanrı'nın gücü ve etkisiyle vaftiz edilen herkes onun kilisesine katıldı. Ve onlara kendi öğrettiklerinin ve kutsal peygamberlerin ağzından söylenmiş olan sözlerin dışında hiçbir şey öğretmemelerini emretti. Evet, hatta tövbe ve halkını fidye ile kurtarmış olan Rabbe imanın dışında hiçbir şey öğretmemelerini emretti. Ve birbirleriyle çekişmelerini ama aynı gözle ileriye bakmalarını, tek inanç ve tek vaftizle gönüllerini sevgi ve birlik içinde birleştirmelerini emretti. Ve onlara böyle vaaz etmelerini buyurdu. Ve böylece Tanrı'nın çocukları oldular. Alma bu yüzden insanlara inancı ve tövbeyi öğretmelerini emretti. Bu yüzden çocuklarım aile akşamlarındaki her derste şunu benden beklerler ki, ben bir yol bulup birisine kurtarıcının ve onun misyonu hakkında tanıklık vermesi için cesaret vereyim. Bazen ebeveynler bunun tanıklığını verdi. Bunu en iyi şekilde yaptığımız akşamlarda çocuklarımıza tanıklık vermeleri için ya ders vererek ya da sorularına cevap vererek onlara cesaret vermek için çeşitli yollar bulduk. Kurtarıcı hakkında tanıklık verildiğinde kutsal ruh bu tanıklığı onayladı. Bu akşamlarda kalplerimizin birbirlik içinde olduğunu hissettik. Bir insan olarak kutsal törenlere ek olarak daha büyük bir birliğe yönelten takip ettiğimiz ilkeler var. Bu ilkelerden birisi vahiydir. Vahiy, Rabbin isteğini nasıl beraber takip etmeyeceğimizi bilmemizin tek yoludur. Vahiy, Tanrı'dan gelen ışığı gerektirir. Kalplerimize ve bizimle beraber etrafta bulunanların kalplerine bizim ne yapmamız gerektiğinin tanıklığını edecek tek kişi kutsal ruhtur. Ve kalplerimiz birbirlik içinde olması için Tanrı'nın emirlerini yerine getirmemiz gerekir. Birlikte olmamızda ilerleyişimizdeki bizi yönlendiren ikinci ilke alçak gönüllü olmaktır. Kibir, birliğin büyük bir düşmanıdır. Onun korkunç etkilerini gördünüz ve hissettiniz. Daha birkaç gün önce iki kişinin hafif anlaşmazlıktan dolayı bir olayın meydana gelmesini izledim. Neyin doğru olup olmadığını içeren bir münakaşa ile başladı. Ama kimin doğru söyleyip söylemediği rekabeti haline geldi. Sesler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Suratlar biraz daha kızarmıştı. Mesele hakkında konuşmak yerine kendi fikirlerinin daha doğru olduğunu delil göstererek birbirleri hakkında konuşmaya başladılar. Benim hissettiğim gibi siz de bir uyarı hissederdiniz. Bu tip üzücü çekişmelerin hayatı mahveden etkilerini hepimiz daha önce gördük. Siz ve ben yaralı gururları yüzünden Azizler cemaatinden ayrılanlardan tanıdığımız kişiler var. Neyse ki bu anlaşmazlıkların büyüyüp birisi yaralanmadan engellenmesini sağlayan çok daha fazla yetenekli barış elçisi gördüm. Anlaşmazlık içinde olan biri ya da bir gözlemci olsanız bile siz de bir barış elçisi olabilirsiniz. Bunu başarmanın bir yolu şudur. Anlaşacağımız herhangi bir şeyi bulmaya çalışmaktır. O barış elçisi olmak için mütevazi bir inancınız olması gerekir ki Tanrı'nın çocukları olarak tüm farklılıklarımızda çok doğaldır ki her bir güçlü görüşte bir parça doğruluk vardır. Büyük barış elçisi, birliği tekrar sağlayan kişi öyle birisidir ki insanlara o paylaşılan gerçekleri görmelerine yardım eder. Sizler kendinize ve diğerlerinize bu ortak görüşü görmeler için yardım edebilirsiniz. Eğer ki ilk önce Tanrı'dan yardım isteyip ondan sonra hareket ederseniz. O benim dualarıma cevap verdiği gibi sizin barış sağlamak için ettiğiniz duaları da cevaplayacaktır. Bu aynı ilke değişik kültürlerden gelen kişiler arasındaki birlikteliği sağlamak için de geçerlidir. Tekrar ediyorum, Tanrı'nın çocuklarının farklılıklarından daha fazla benzerlikleri vardır. Ve farklılıklar bile bir fırsat olarak görülebilir. Tanrı bu birisindeki bir farklılığı kızgınlık kaynağı olarak değil de bir yardım kaynağı olarak görmenize yardımcı olacaktır. Rab sizde eksik olan şeylere başkasının yardımcı olabileceğini görmenize ve buna değer vermenize yardımcı olacaktır. Rab bana bir kereden fazla yardım etti. Onun merhametini görmem için, beni diğer kişilerin hayatlarını kutsamam için eşsiz farklılıkları olan bir başka kişiyle ilişki kurmam, Rabbim bana yardım etmesi için bana gerekli olan şey de buydu. Ona daha iyi hizmet edebilmekte eksik olduğum bazı şeylerin Rabbin yoluna ekleyerek olmuştur. Bu bizi başka bir birlik ilkesine götürür. Bu biriminiz hakkında iyi sözler söylemektir. En son size kilisede ya da ailenizdeki bir kişinin nasıl olduğunu sorulduğundaki düşüncelerinizi düşünün. Bu durum geçen hafta bir kez çok başıma geldi. Bazı anlar olur ki diğer kişileri yargılamamız gerekir. Bazen bu yargılamalar bizden istenir. Ancak çoğu zaman bir seçme hakkına sahibiz. Örneğin birisinin size yeni çoban hakkında ne düşündüğünüzü sorduğunu farz edin. Birliği daha fazla benimsediğimizde bir kutsal yazı aklımıza gelecektir. Ve şimdi kardeşlerim, hangi ışıkla yargılamanız gerektiğini bildiğinize göre bu ışık ki Mesih'in ışığıdır. O halde yanlış yargılamamaya dikkat edin. Çünkü hangi yargıyla yargılanırsanız onunla yargılanacaksınız. Diğer insanları mükemmel bir biçimde anlamadığımızın farkına vardığımızda bu size daha fazla laf yapmaya itecektir. Annenizden duymuşsunuzdur. Eğer birisi hakkında söyleyecek güzel bir şeyin yoksa o zaman hiçbir şey söyleme. Çobanın karakterine ve performansındaki en iyi şeyleri arayabilmenize yardımcı olacak. Sizin sevecen hakiminiz, kurtarıcı da aynen bu şekilde sizin performansınızı yargılayacaktır. Kutsal yazıdan ve annenizden duyduğunuz bu sözler, çobanınızın performansını ve iyi niyetini görmenizi en iyi şekilde tanımlamanızı sağlayacaktır. Mesih'in ışığında diğerleri hakkında cömertçe konuştuğunuzda size söz veriyorum ki barış ve mutluluk dolu duygular sizin olacaktır. Çobanınızla ve sizin düşüncelerinizi soran kişiyle birlik olma hisleriniz olacak. Bu çoban mükemmel olduğu için değil ya da size bu soruyu soran kişiyle hemfikir olmanızdan dolayı değil. Bunun nedeni Rabbin size onun anlaşmazlıktan uzak duruşunuzdan dolayı şükranını hissettirmesinden dolayı olacaktır. Rab bize benzemeyen çok daha fazla insanları bir araya getirdikçe biz bu aynı ilkeyi takip etmeliyiz. Bu değişiklikleri yapmamızı sağlayan şeyin kefaret olduğu daha belirgin olacaktır. Biz alçak gönüllü, sevecen ve nazik oluruz ve aynı zamanda her şeyden korkusuz ve inançlı oluruz. Biz hala farklı ülkelerde yaşıyoruz. Ama bizi değiştiren bir süreçten geçip kiliseye üye oluyoruz. Havari Pavlus'un gördüğü gibi ruhun hediyeleriyle kişiliğimiz oluşuyor. Onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz. Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Ben görüyorum ki birlikte Rab dünyanın mucize diye gördüğü şeyleri yapabilecek. Azizler dürüstçe birlik kurduğunda Rabbin tüm amaçlarını yerine getirebilirler. Ülke cumhurbaşkanlarından, dünya çapındaki hayır cemiyeti yöneticilerinden, liderlerinden şu tip bizi övücü sözler duydum. Sizin kilise felaketten sonra yardıma gelen ilk kurumdu. Sizin yüzlerce insanınız kurtulan kişilerin ihtiyacı olan her şeyi getirdiler. Kendi çadırlarını ve malzemelerini bile getirdiler. Onlar hiç yorulmak bilmeyip çok neşeliydiler. Nereye ve ne zaman gideceklerini biliyor gibiydiler. Sonra şöyle bir yorum yapıldı. Kesin bir şey var ki kiliseniz bir işi bitirmek için nasıl organize olacağını biliyorlar. Onlara bu mucizenin sadece kilise organizasyonundan dolayı olmadığını ama insanların kalplerinde olduğunu bahsetmeden teşekkür ederim. Azizler, Rabbin adıyla onun yapacağı gibi yardım etmeye gelmişlerdi. Onlar, Rabbin seçilmiş liderlerinin yönetimini dinleyerek gelmişlerdi. Kalpleri sevgiyle dolu olduğu için onların güçleri artırılmıştı. Size tanıklık ediyorum ki birlikte olan şimdiki deneyimimiz artacaktır. Tanrı Baba yaşıyor. O bizim dualarımızı sevgiyle duyuyor ve cevaplıyor. Kurtarıcı yaşıyor. İsa Mesih ve o bize merhametle yaklaşıyor. Bu onun gerçek kilisesidir. Başkan Monson, Tanrı'nın yaşayan peygamberidir. Tanrı'ya itaatle, onu tüm kalbimizle desteklemekte birlik olursak, Tanrı bizi nereye gönderirse göndersin ve ne olmamızı isterse istesin, kuvvetle beraber hareket edeceğiz. Size kutsamamı bırakıyorum ki, evinizde ve kilisede birliğin zevkini alabilirsiniz. Rabbin sözünü size bırakıyorum ki, kalbinizin dürüst isteği sizinle olsun. Ve bu birliktelik ve hoşnutluk için İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.
What a marvelous message to be taught.
Gerçekten çok güzel bir mesaj verdin. Biz beraber birlikte olduk ve İsa Mesih'in adını aldık. Ve Hristiyan olarak bazen şu soruyu sorabiliyoruz. Eğer İsa'nın sevgisi varsa neden bize böyle saldırıyorlar? Geçenlerde son zaman azizlerine olan parlak inançlı bir grup akılların en çok kurcalayan soruları yazdılar. Biz bir kardeş şunu yazdı. Neden kilise yapılan suçlamalar karşısında kendini daha aktif bir şekilde savunmuyor? Onun sorusuna karşı ben şöyle cevap verebilirim ki, ölümlü hayatın en büyük sınaması inancımızın sorgulandığında ya da eleştirildiğinde gelir. Böyle anlarda bizler saldırıcısına cevap vermek ya da kavga etmek isteyebiliriz. Şunu hatırlayın ki İsa'nın kendisi de dünya tarafından küçümsendi ve reddedildi. Ve Lehi'nin rüyasında olduğu gibi kurtarıcıya gelenler başkalarının onlara doğru parmaklarını uzatmalarına ve alaycı bir tavır sergine katlandılar. İsa şöyle dedi, söyledi. Dünya öğrencilerinden nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Ama bizleri suçlayan kişilere insanın yaptığı bir karşılık verdiğimizde biz sadece Mesih gibi olmanın yanı sıra ayrıca diğerlerinin de onun sevgisini hissetmelerine ve onu takip etmelerine davet ederiz. Mesih gibi bir tarzı karşılık vermek yazılmayabilir ya da bir formüle dayanmayabilir. Kurtarıcı her durumda değişik şekilde karşılık verdi. Ahlaksız Kral Herod'la yüz yüze getirildiğinde İsa sessiz kaldı. Pilat'ın önünde durduğunda İsa ilahiliği ve amacı hakkında basit ve güçlü bir tanıklığını onunla paylaştı. Tapınağı kirletmekte olan dövizcilere yüz yüze geldiğinde kutsal tapınağı esirgemek ve korumak için ilahi sorumluluğunda olduğunu gösterdi. Çarmıha gerildiğinde İsa eşi benzeri olmayan Hristiyan yanıtı şöyle dile getirdi. Baba, onları bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazı insanlar yanlışlıkla sessiz, uysal, bağışlayıcı ve mütevazi bir tanıklık paylaşarak karşılık vermenin etkisiz ya da zayıf olduğunu düşünürler. Ama düşmanlarınızı sevmek, sizi zulmedenleri kutsamak, sizden nefret edenlere iyilik yapmak ve kötü niyetlerle bizleri kullanmak için dua etmek, inancı, gücü ve tüm Hristiyan cesaretini gerektirir. Peygamber Joseph Smith hayatı boyunca bu cesareti gösterdi. O tüm grup insanların ellerinden hem dinsel hem de dinsel olmayan büyük bir zulüm çekmesine rağmen intikam almadı ya da nefretmedi. Mesih'in her gerçek öğrencileri gibi hoşgörülü ve şefkatli bir yolla diğerlerini severek kurtarıcının örnek davranışını takip etti. Bu Hristiyan cesaretidir. İntikam almadığımız zaman, diğer yanağımızı çevirdiğimizde ya da sinirlenmeye karşı koyabildiğimizde biz de kurtarıcının örnek davranışını takip ederiz. Düşmanı boyun eğdirebilecek tek güç olan ve bizleri suçlayanlara karşılık olarak onları suçlamaksızın cevap verebilen İsa'nın sevgisini gösteririz. Bu zayıflık değildir. Bu Hristiyan cesaretidir. Yıllar boyunca inancımıza karşı olan meselelerin yeni olmadığının farkına vararız ve hemen de yok olmayacağına benziyor. Ama gerçek Mesih'in öğrencileri muhalefetin arasında fırsat bulur. Mormon kitabında Peygamber Abinadi, kötü Kral Nuh'un önüne bağlanıp getirilmişti. Kral gayretli Abinadi'ye karşı gelmesine ve onu ölümle mahkum etmesine rağmen Abinadi cesurca her ne olursa olsun sevindirici haberi öğretti ve tanıklığını paylaştı. Bu fırsatı avantaj bilerek Alma denilen bir rahip sevindirici haberde doğru yolu buldu ve Mesih'e birçok can getirdi. Abinadi'nin ve Alma'nın cesareti Hristiyan cesaretidir. Deneyim gösterir ki kilise hakkındaki olumsuz propaganda olduğu esnalar Rabbin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olabilir. 1983'te 1. Başkanlık Kilise liderlerine şunu yazdı. Muhalefet bizzat kendisi bir fırsat olabilir. Misyonerlerimizin yüz yüze geldiği sürekli meseleler dinsel meselelere ve mesajlarımıza olan az ilgiden dolayı oluyor. Bu eleştiriler kiliseye olan ilgiyi artırır. Bu üyeler için dikkatlerini bize doğru yönlendirenlere gerçeği sunmamız için bir fırsat kılar. Bu fırsatları şu yollarla kendi avantajımıza çevirebiliriz. Yayımcıya nazik bir mektupla, bir arkadaşla sohbetle, internetteki bir bloga bir yorumla ya da kiliseye aşağılayıcı bir yorum yazmış olan birisine güven verici bir sözle. Yanlış bilgi ve ön yargıyla etkilenmişlere doğruyu nerede bulabileceklerini bilmeleri için gerçekten uzak duranlara sevgine cevap verebiliriz. Şunu temin ederim ki bizi suçlayanlara bu şekilde cevap vermek asla zayıflık değildir. Bunu uygularken gösterilen Hristiyan cesaretidir. Diğerlerine karşılık verilirken her durum farklı olacak. Çok şükür ki Rab bizi suçlayanların kalplerini ve nasıl onlara daha etkin cevap verebileceğimizi biliyor. Gerçek öğrenciler ruhun rehberliğini ararlarken her rastlantıya uğrarlar ilhamlar alacaklar. Ve her rastlantıda gerçek öğrenciler Rabbin ruhunun davet eden yollarda karşılık verirler. Paulus, Korintlilere şunu hatırlattı ki onun vaazı insan bilgilerinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Güç, Rabbin ruhunda ikamet ettiği için inancımız hakkında konuştuğumuzda biz asla kavgacı olmamalıyız. Hemen hemen her Müslüman öğrendiği gibi, İncil'deki öğretileri kullanarak tartışmak her zaman ruhu uzaklaştırır. Kurtarıcı şöyle dedi, İçinde çekişme ruhu olan kişi benden değildir. Ne zaman kilise üyelerinin Mesih'in takipçisine yakışmayan bir yolla suçlamalara tepki göstermek, kilisenin Hristiyan olmadığına dair suçlanmasından daha çok pişman vericidir. Umarım diğerleriyle olan sohbetlerimiz her zaman ruhun ürünleri belirtilsin. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Yumuşak huyluluk, Webster sözlüğünde şöyle tanımlanır. Sabır ve tahammüllülüğü göstermek. Kızmadan yaraya dayanmak. Yumuşak huyluluk, zayıflık değildir. Hristiyan cesaretinin bir işaretidir. Bu özellikle diğer Hristiyan mezheplerinin üyeleriyle etkileşimimiz için önemlidir. Hristiyan komşularımızla öğretisel farklılıkları çekişerek tartışmak cenneti gibi babamızı üzer. Şeytan kahkahayla güler. İlkelerimizi uzaklaştırmayı ve inançlarımızı hafifletmeyi size tavsiye etmiyorum. Yeniden dünyaya gelmiş sencabin öğretilerini değiştiremeyiz. Hatta bunları öğretmek ve bunları itaat etmek dünyanın gözleri önünde popüler olmasa da ve hatta Tanrı'nın sözünü konuşma hissettiğimizde kutsal ruhu hissettiğimiz için dua etmeliyiz. Cesurluğu şeytanın taklitleriyle ya da zorbalıklarıyla asla karıştırmamalıyız. Gerçek öğrenciler böbürlenerek değil de tam bir güvenle konuşurlar. Gerçek öğrenciler olarak ilk kaygımızın kendimizi haklı çıkarmak değil de diğerlerinin refahı olmalıdır. Sorular ve eleştiriler bize diğerlerine ulaşmamız için ve cennetteki babamız ve bizim için önemli olduklarını göstermek için bir fırsat yaratır. Amacımız benliğimizi savunmak ya da dinsel tartışmada puan kazanmak değil de onların gerçeği anlamaları için yardım etmek olması gerekmektedir. Yürekten tanıklıklarımız bizleri suçlayanlara verebileceğimiz en güçlü cevaptır. Ve bu gibi tanıklıklar sadece sevgiyle ve alçak gönüllülükle doğar. Edward Partridge gibi olmalıyız. Rab ona şöyle söyledi. Benim önümde onun yüreği pak. Çünkü o geçmişteki Nathaniel gibi. O da hiçbir hile yok. Hilesiz olmak demek çocuk gibi bir masumluk. Gücenmek için yavaş olmak ve atfetmek için hızlı olmaktır. Bu nitelikler ilk önce evde ve ailede öğrenilir. Ve tüm ilişkilerimizde uygulanabilir. Hilesiz olmak demek kendi hatamızı ilk önce kendimizde aramak demektir. Suçlandığımızda kurtarıcının havarilerini sorduğu gibi biz de şunu sormalıyız. Rab, beni demek mi istedin? Ruh tarafına verilen cevapları dinlersek, gerektiğine düzeltmeler yapılabilir, özür dileyebilir, tövbe edilebilir ve daha iyisini yapabiliriz. Hilesizce, gerçek öğrenciler başkalarının görüşleri hakkında aşırı derece yargısal olmaktan sakınırlar. Çoğumuz, kilisenin şu anda üyeleri olmayanlarla, okul arkadaşları, iş arkadaşları ve dünyanın her yerinden arkadaşlar ve komşular edindik. Onlara ihtiyacımız var ve onların bize ihtiyacı var. Başkan Thomas S. Manson şöyle öğretti. Başkalarına saygı göstermeyi öğrenelim. Şehrimizde, ulusumuzda ya da dünyamızda hiçbirimiz yanlış yaşamıyoruz. Kurtarıcının Herod'un önünde gösterdiği gibi, bazen gerçek öğrenciler hiçbir şey söylemeden Hristiyan cesareti göstermeliler. Bir gün golf oynarken iğneler fırlatan bir kirpiye benzer büyük bir Meksika kaktüsüne azıcık dokunmuştum. Bitkideki dikenler bütün giyeceklerime yapışmıştı. Kaktüs bitkisine bilgide hiç dokunmama rağmen. Bazı durumlar bu bitki gibidir. Dikenler sadece bizi yaralayabilir. Böyle durumlarda bunlardan uzak durmak ve yalnızca çekip gitmek bizim için daha iyidir. Bunu yaparken bazıları bizi kışkırtmaya çalışabilir ve bizi tartışmaya itebilir. Mormon kitabında Lehonti ve onun adamlarının bir dağdaki kamplar hakkında okuruz. Hain Amalek'e Leontin'in aşağı gelmesi ve vadide onunla buluşması için teşvik etti. Ama Leonti yüksek yerlerden ayrıldığında ölene kadar azar azar zehirlendi ve onun ordusu Amalek'in ellerine düştü. Tartışmalar ve suçlamalarla bazı insanlar güvenli yerlerimizi bırakıp onlarla dinsel bir tartışmaya girmemiz için bizi kışkırtınlar. Burası bizim güvenli yerimizdir. Burada işte gerçek yerdir. Birkaç kavga ruhlu kişiler bazen üstlikten gelmemizi isterler. Birkaç kavga ruhlu kişiler internette ya da şahsen dinsel kavgaları başlatmaya kararlıdırlar. Karşılıklı saygının ve sevginin bulunduğu yüksek yerlerde kalmamız her zaman bizim için daha iyidir. Bunu yaparken Yeruşalem etrafına bir dönen peygamber Nehemya'nın örnek davranışını takip ediyoruz. Nehemya'nın düşmanları onlarla ona fesatlık yapmayı düşündükleri ovada buluşması için ona yalvardılar. Leontin'den farklı olarak Nehemya akıllıca şu mesajı vererek onların teklifini reddetti. Büyük bir iş yapıyorum. Bundan dolayı gelemem. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum. Niçin iş dursun? Eğer kendimizi durup da tartışmaya müsaade edersek bizim de yapmamız gereken başaramayacağımız büyük bir iş var. Onun yerine Hristiyan cesaretimizi bir araya toparlamalı ve yolumuzu devam etmeliyiz. Mezmurlarda okuduğumuz gibi, kötülük edenlere kızıp üzülme. Bu dünyada kötülük her zaman bizimle olacak. Ölümlülüğün büyük sınamasının bir parçası dünya gibi olmadan dünyada bulunmaktır. Kurtarıcının aracılık edici duasında o cenneti babamıza şunu sordu. Onları dünyada uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ama kurtarıcı hatta zulüm konusunda uyarsa da o huzur içinde şu sözü verdi. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bizim için olan esenlik nimetiyle şunu size tanıklık ediyorum ki birinci başkanlığın vaatleri yerine getirilecektir. Üstlenmesi çok zor gibi gözükse de muhalefet ve yeryüzündeki Tanrı'nın krallığı için bir nimet olacaktır. Nasıl bizi suçlayanlara karşı nasıl cevap vermemiz gerektiğini bilmeye çalışan bu kız kardeşi ve hepinize şunu söylüyorum ki benim cevabım şudur. Biz onları seviyoruz. Irkları, itikatları, dinleri ya da politik düşünceleri ne olursa olsun eğer Mesih'i takip ediyorsak ve onun cesaretini gösteriyorsak biz onları sevmeliyiz. Onlardan daha iyi olduğumuz hissine kapılmamalıyız. Aksine onlara daha iyi bir yol, İsa Mesih yolunu göstermeyi arzu ediyoruz. Onun yolları vaftizin geçicine, doğrunun yaşadığı dar ince yola ve Tanrı'nın tapınağına yöneltir. İsa Mesih yol, gerçek ve yaşamdır. Sadece onun sayesinde biz ve tüm kardeşlerimiz alabileceğimiz en büyük hediyeye, sonsuz hayata ve sonsuz mutluluğa miras oluruz. Onlara yardım etmek, onlara örnek olmak zayıf bir insanın yapacağı bir şey değildir. Bu güçlü olan içindir. Bizim gibi, son zaman azizler gibidir. Hristiyan cesaretiyle bizi suçlayanlara cevap vererek öğrencinin bedeni ödeyen senin ve benim yapmamız gereken de budur. Benim de tanıklığım olan Mormon'un tanıklığıyla konuşma son veriyorum. İşte ben, Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in bir öğrencisiyim. Ben, onun sözünü halka arasında bildirmeye çağrıldım. Öyle ki sonsuz yaşama kavuşabilsinler diye. İsa Mesih hakkındaki kişisel tanıklığımı paylaşıyorum ki, yaşamlarımız sonsuz olabilir. Çünkü onun sevgisi sonsuzdur. Onun sonsuz, karşılıksız sevgisini kardeşlerimizle her yerde paylaşabilmemiz benim alçak gönlüm duamdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Eski duruma dönüşün en kapsamlı gerçeklerinden birisi şudur ki Tanrı cennette yaşıyor ve orada ikamet ediyor. O et ve kemikten vücuda sahip yüceltilmiş bir insandır. O dün, bugün ve her zaman değişmeyen aynı Tanrı'dır. Tüm erdemin ve gerçeğin kaynağıdır. Adem ve Havva, Tanrı'nın bu dünyadaki ilk ölümlü çocuklarıydı. Onların yaratılışlarında Tanrı şöyle söyledi. Ve ben Tanrı insanları kendi biçimimde ve hatta benim tek biriciğimin biçiminde insanları yarattı. Hem kadın hem de erkek olarak. Bu gerçek insanoğlunu yüceltir. Erkekler ve kadınlar ilahi niteliklerle bağışlanmış mükemmel yaratılışlardır. Yaratılış esnasında Tanrı Adem ve Havva'ya onların benzerinde çocuk sahibi olmaları için tanrısal kapasite verdi. Böylece hepimiz Tanrı'nın biçimindeyiz. Ama bu ölümlü dünyada ciddi zaaflar ve tehlikelerle mücadele ediyoruz. Hastalık, yaşlılık ve ölüm kaçınılmaz. Sıkıntılar ve kalp kırgınlıkları yaşam yolculuğunun bir parçası. Kişisel eğilimler, istekler ve tutkular zevk almak için haykırırlar. Bütün bu sebeplerden ve bundan daha fazla şeyden dolayı cennetteki babamızın yardımına ihtiyacımız var. Bu yardımın önemli bir kaynağı bir insanın arkadaşı için hizmet etmesinden doğar. Tanrı'nın emri, komşunu benim seni sevdiğim gibi sevdir. Hepimiz kardeş olduğumuz için bazı zamanlar mesafeden, kültürden, dinden ya da ırktan dolayı ayrılsak da hepimiz komşuyuz. Joseph Smith şöyle söyledi. Tanrı sevgisiyle dolu olan bir insan sadece kendi ailesinin kutsandığından memnun olmaz. Ta ki tüm insanoğlunu çok istekli bir şekilde kutsamak için bütün dünyayı seslene kadar. Rab örnek davranışını şöyle diyerek gösterir. O, insan çocukları arasında iyi olanı yapar. Kendisine gelen hiç kimseyi siyah veya beyaz, köle ve özgür, erkek ve kadın reddetmez. Ve dinsizleri de unutmaz. Tanrı katında herkes eşittir. Rabbin yolunu diğerlerini yönlendirmek için, kendimize iyi bakmak için çabalarız. Ve ihtiyacı olanlara yardım etmek için kendimizi feda ederiz. Yoksul, alması gereken şeyler için çalışır. Ve diğerlerinin iyileri için de çaba gösterir. Bu model başlangıçtan beri bizle beraber olmuştur. Kilisenin yardım planı bu ilahi modelini ve bunu takip eden inançlı kilise üyelerini temsil eder. Onların bağışları dul için yardım, öksüz için bakım ve acı çeken için sığınak sağlar. Birkaç yıl önce Çin'den yüksek mevkiden bir yetkili Salt Lake City'yi ziyaret etti. Kilise yerlerini dolaştı ve Brigham Young Üniversitesi'nde konuşma verdi. Kilisenin yardım programını öğrendiğinde o şöyle söyledi. Eğer hepimiz birbirimizi bu şekilde sevseydik, bu dünya çok daha huzurlu olurdu. Oruç tutmak ve yoksullara yardım etmek için yenilmeyen öğünlerin değerini vermek yetkilinin dikkatini çekti. Yardım meydanının son ziyaretini yaparken yöneticiye bu küçük kırmızı zarf ya da kırmızı cephe uzattı. Çin'de bir sevgi, bir nimet işareti ve uğur getirmesi ve bir dilek olması için kırmızı cep verilirmiş. İçinde fazla bir şey yok dedi ziyaretçi. Ama bu son iki sabahtır kaçırdığım kahvaltılardan biriktirdiğim parayı temsil ediyor. Kilisenin yardım programına oruç başvurumu vermek istiyorum. Kilisenin yardım planı Tanrı'dan gelen bir ilhamdır. İlkeleri insanoğlunun kurtuluşu için esastır. Bu plan, hizmet etme ilkesinin simgesi, İsa Mesih Kilisesi'nin dünyaya tekrar geldiğinin dünyaya bir tanıklığıdır. Bu pratik anlamda cennetin bize bir yardımıdır. Başkan Thomas S. Manson şöyle söyledi. Yardımın ilkeleri değişmez. Onlar değişmeyecek. Bunlar esinlenmiş gerçeklerdir. Tanrı'nın yardımını almak için diğer esas yol dua etmektir. Tanrı'ya, babamıza İsa Mesih'in adıyla dua etmemiz için emredildik. Tanrı'nın bize tembihi şöyle. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Cennetteki baba tüm içten duaları cevaplar. Rabbin peygamberi olarak Başkan Manson şöyle tavsiyede bulunur. Bazen tünelin sonuna doğru bir ışık gözükmez. Gecenin karanlığını bozacak şafak bile çıkmaz. Kendimizi terk edilmiş, kalbi kırık, yalnız hissederiz. Eğer kendinizi böyle bir durumda bulursanız, cennetteki babaya inançla dönmeniz için size yalvarıyorum. Tanrı sizi yükseltecek ve size yol gösterecek. Sizden her zaman dertlerinizi almayacak. Ama o hangi kasırgayla yüz yüze gelseniz de sevgiyle size rahatlık sağlayacak ve size rehberlik edecek. Bazı gereksinimlerle yüz yüze gelindiğinde Rab için hizmet eden yetkililerin elleri altında bir çeşit mevcut duaya bel bağlarız. İsa Mesih hastaları iyileştirmek, ölüleri diriltmek ve umutsuz canları ayağa kaldırmak için yürüdü. Sevindirici haberin dünyaya tekrar gelişiyle birlikte Tanrı'nın işinin bu yönünü sürdürmek için rahiplik gücü ve etkisi geldi. Ne zaman birisi hasta ya da derinden üzgünse, kilisenin yaşlılarını çağırın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Ve inançla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer Rab şu anda aramızda olsaydı, Rabbin yapacaklarını yapmaları için inançlı yaşlılar görevlendirirler. Eğer bütün cevaplanan duaların kayıtları tutulsaydı, bütün dünya sığmazdı. Genel yetkililerden emekli ve sevgili arkadaşımız yaşlı Glenn L. Root'un şu değerli tanıklığı şudur. 12 yaşındaki Janice adındaki akrabamızın kızının ciddi yaralarla hastanede olduğuna dair bir telefon geldi. Janice'in annesi kızının rahiplik kutlaması almasını istedi. Yaşlı Cowley ve ben hastaneye gittik. Kazanın detaylarını orada daha fazla öğrendik. Belediye otobüsü Janice'e çarpmış. Arka iki tekerlek kafasının ve vücudunun üstünden geçmiş. Yaşlı Cowley ve ben Janice'in yattığı odaya girdik. Leğen kemiği kırık, bir omzu çok kötü yara, birçok kemiği kırık ve kafasında iyileştirmesi çok zor olan ciddi yaralanmalar vardı. Ama içimizden biriz Janice'e yönelmemizi ve onun için dua etmemizi istedi. Ben onu yağlı kutsadım ve yaşlı kağıdı kutsamayı mühürledi. Güçlü ve kararlı bir şekilde Janice'i iyi ve sağlıklı olması ve normal bir hayat sürmesi için kutsadı. Yaşlı kağıdı birçok yarasının kalıcı etkileri olmaksızın iyileşmesi için dua etti. Bu harika bir kutsamaydı ve gerçekten görkemli bir andı. Janice bir aydan fazla bir sürede tek parmağını bile oynatamadı. Asla inancımızı kaybetmedik. İyileşmesi ve sürekli bir sakatlığı olmaması için bir kutsama beyan edilmişti. Hastaneyi ziyaret edişimizden aradan uzun yıllar geçti. Yakın bir zamanda Janice ile konuştum. Janice şimdi 70 yaşında. 3 çocuğu ve 11 tane torunu var. Bugüne dek kazasından dolayı ek bir eser kalmamıştı. Onun başından geçenler buna benzer birçok iyileşmenin sadece bir tanesi. Cennetteki babanın nasıl çocuklarına dua yoluyla yardım ettiğini gösterir. Ama bu yaklaşık 58 yıl önce olan 12 yaşındaki Janice ve Tanrı'nın iki alçak gönüllü hizmetkarının bir hastane odasında başından geçen olaydan daha büyük bir tanıklığım başka hiçbir şey bu olay yerini tutamaz. Cennetteki babamızdan gelecek en büyük yardım onun oğlunun sayesinde gelir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Rab İsa Mesih'in tanıklığını büyük bir saygı ve hürmetle içinde yaşıyorum. Bunu yaparken onun ismini kullanırken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırladım. Onun etkisi, öğretileri ve kurtuluşu onun sevmemize sebep olsa da yan komşumuzla konuştuğumuz gibi ona o şekilde konuşmamız hiç de uygun olmaz. İsa Mesih babamızın ilk doğan ruhsal çocuğu. Ona buyurulan her şeyi yerine getirdi. Böylece her şey ona saygı gösterir ve onun hakkında tanıklık eder. Eskideki peygamberlere ne yazmalarını söyledi ve onların yazmış olduğu her kelimeyi yerine getirir. Tanrı'nın biriciği Meryem tarafından dünyaya getirildi. Ölümü yendi, dünyanın günahları için kendi kefaret etti ve kurtuluşu hem yaşayan hem de ölmüş için getirdi. Dirilmiş Rabbimiz olarak havaleriyle beraber balık ve peteğinden bal yedi ve herkesin İsrail'in Tanrısı onun yaşayan Mesih olduğunu bilmeleri için ellerini, ayaklarını ve yan tarafını hissetmeleri için her iki yarım küredeki toplulukları yanına çağırdı. Herkese şunu bildirir. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. O bizim kanun yapanımız ve hakimimizdir. dünyanın fidye ile kurtaranıdır. İkinci gelişinde yönetim onun omuzlarında olacak ve onun adı Harika, Danışman, Güçlü Tanrı, Sonsuz Baba, Barış Prensi olacak. İsa Mesih'in kutsal adıyla buna tanıklık ediyorum. Amin.
Geçtiğimiz genel konferansta Başkan Monson tarafından yeni genel kadınlar başkanı olarak atandım. Tanrı'nın bir peygamberi huzurunda durup ve bu kutsal sorumluluğu aldığımda tüm kalbim, gücüm, zihnim ve kuvvetimle hizmet edeceğime dair kesin bir söz verdim. Bu göreve atanmadan önce üzerinde ben zor olan her şeyi yapabilirim. Bu özdeyişi işlenmiş küçük bir taban vardı. Ama şimdi o özdeyişi değiştirebilseydim şöyle söylerdi. Rabbin gücü yardımıyla ben her şeyi yapabilirim. İşte ben bu gücün sayesinde bu kutsal kürsüde ayaktayım. Geçtiğimiz Nisan ayı genel konferanstan iki gün sonra yeni atanmış başkanlık olarak ilk toplantımızı yaptık. Enzain Tepesi denilen Utah'ta bir yeri uzun bir yürüyüş yaptık. Aşağı doğru vadiye baktığımızda tapınaktaki melek Moroni'nin güneşte parıldadığını gördük. Bu hepimizin çok açık bir şekilde belliydi. Başkanlığımızın amacı tapınaktı ve sorumluluğumuz da çok açıktı. Biz her bir genç kadına tapınaktaki kutsal törenlere katılıp ve oradaki kutsal sözleşmeyi tutmaları için onları hazırlamaya yardım etmeliyiz. Tapınak, kilisede yaptığımız her şeyin sebebiydi. Öncü atalarımızın düzenli evlerini bırakıp batıya göçmelerinin sebebi tapınaktı. Onların fakirlik ve hatta hayatlarını kaybetmelerinin sebebi tapınaktı. Tapınaktaki kutsal sözleşmeler için yol boyunca bebeklerini toprağa vermelerine rağmen o öncüler hala şöyle ilahi söylediler. Gelin, gelin azizler, zorluktan ya da çalışmaktan korkma ama ne işini yola koyun. Bazıları her varlığını kaybetti. Ama vadiye önemli olan her şeyini geldiler. Gerçekten tapınak kutsal törenleri, kutsal sözleşmeleri ve aileleriyle birlikte sonsuz hayat vaatiyle geldiler. Hemen iki gün sonra azizler Salt Lake Vadisi'ne geldiler. Brigham Young ve dostları Enzain Tepesi'ne çıktılar. Bu tepede uluslara örnek olsun diye sarı kare şeklinde parlak yürüyüş bastonunu bağlı bir bayrak açtılar. Azizler ışık ve örnek olmalıydılar. Azizler ışık ve örnek olmalıydılar. Geçtiğimiz Nisan Enzain Tepesi'nde biz 3 bayanda yürüyüş bastonundan ve Peru yapımı altın bir şaldan bayrak açtık. Bu bizim bayrağımızdı. Uluslararası olan bizim örneğimiz. Erdem'e geri dönüşü olan çağrı ilanımızdı. Erdem, Rabbin tapınağına girmek ve ruhun kılavuzluğunu almak için bir ön koşuldur. Erdem, bir düşünme düzeni, ve yüksek ahlak standartları üzerine kurulmuş davranış biçimidir. Bu ahlaken temizlik ve iffeti kapsar. Erdem kalpte ve zihinde başlar. Evde ise geliştirilir. Binlerce küçük kararın ve hareketin birikimidir. Erdem kelimesini bugün toplumunda çok fazla duymuyoruz. Ama Latince'de bu kelimenin kökü virtus, güç anlamına gelir. Erdemli kadınlar ve erkekler içten bir güç ve sessiz bir asalete sahiptirler. Onlar kendilerinden emindirler. Çünkü kutsal ruh tarafından yönlendirilmeye yönü olmaya layıktırlar. Başkan Mansur şöyle ötedi. Tek başınız olsanız bile doğruluk için ayakta kalın. Diğerlerinin sizi takip etmesi için ahlaki cesaretini bir ışık olarak kullanın. Sizin kendi ahlaki temizliğiniz ve temiz vicdanınızdan daha değerli bir arkadaşlık yoktur. Ve durmanız gereken yerde temiz bir şekilde ve layık olduğuna kendinden emin olarak ayakta durmak ne kadar fevkalade bir duygudur. Bunun nedeni bizler yavaş yavaş bugünün toplumunda yüksek ahlak standartları uygunsuz, eski kafalı ya da önemsiz düşüncelerine doğru sürüklenişimizden olabilir mi? Yaşlı Hayes'in de az önce bize hatırlattığı gibi Mormon kitabındaki Lehonti bir dağ tepesinde iyi bir konumdaydı. O ve liderlik ettiği kişiler kararlı bir şekilde kafalarını koymuşlardı ki dağdan aşağıya inmeyeceklerdi. Lehonti'nin dağdan aşağı inmesi için hilekar Amelike'ye sadece 4 kere denedi. Her biri diğerinden daha cesurcaydı. Ve ondan sonra Amelike'nin yanlış sözlerinden etkilenmiş olacak ki Lehonti ölene kadar azar azar zehirlendi. Sadece zehirlenme değil ama azar azar zehirlendi. Acaba bugünlerde bu mu gerçekleşiyor? Şöyle olabilir mi ki biz önce katlanıyor, sonra kabul ediyor ve doğal olarak etrafımızı saran bu uygunsuz davranışları benimsiyoruz. Olabilir mi ki bizler ilahi kişiliğimizi yanlış rol modelleri ve ikna edici medya mesajları kandırılıp uyutulduk? Bizler de mi yavaş yavaş zehirleniyoruz? Bu asil nesili boş işler yapmaya ya da devamlı cep telefon mesajı atıp ama hiçbir zaman doğruları yapmadan neden bizim için Tanrı'nın peygamberi tarafından bizim günümüz için yazılmış bir kitabın, Mormon kitabın gerçeklerinden sapalım ki? Genç ve yaşlı bir her kadını ve ben de dahil ilahi kişiliğimizi unutuyoruz ki çok fazla şekilde kendimizle meşgul olup dış görünüşümüz, kıyafetlerimiz, vücut şeklimiz ve boyutlarıyla kendi evimizde erdemli hareketlerimizle dünyayı değiştirebileceğimizi unutup aldatıyoruz. Bundan da aldatıcı ne olabilir ki? Tanrı'nın kutsal rahipliğine sahip yaşlı ve genç erkek baştan çıkarıcı pornografik şeyleri izleyip ve böylece inanç yerine vücuda odaklanan, erdemin koruyucusu olmak yerine günah katılanları olarak katındırılmak ne demek? Mormon kitabı ebeveynlerin sözleşmelerini ve inançlarını savunan erdemleri ve temiz olduklarından dolayı güç ve güven sahibi olan 2000 genç kahraman hikayesini anlatır. Onların erdemi ve her zaman doğru olma vaatleri dünyayı değiştirdi. Ben gerçekten inanıyorum ki ruh tarafından yönetilen erdemli bir genç kadın ya da genç erkek dünyayı değiştirebilir. Ama bunu başarmak için erdeme geri dönmeliyiz. Sıkı bir şekilde terbiye almalıyız. Tıpkı New York'taki maratonu kazandık sonra koşucu Juma Ikanga'nın söylediği gibi hazırlanma isteği olmazsa kazanma isteğinin hiçbir anlamı yoktur. Şimdi öz disiplin için hazırlanmanın tam zamandır. Şimdi yolumuzu seçip bitiş noktasına odaklanmanın tam zamandır. Erdeme görüş dönüş kişisel olarak kalbimizde ve evimizde olmalıdır. Bu kişisel olarak başlamalı ve evimizde olmalıdır. Erdeme geri dönebilmek için her birimiz ne yapabiliriz? Bu yol ve hazırlanma programı her birimiz için aynı olmayacaktır. Ben kişisel hazırlık programımı kutsal yazılardaki öğretilerden edindim. Erdem durmaksızın düşüncelerinizi süslesin. Sözleşmelerinize bağlı kalın. Dünyevi şeyleri bir kenara bırakın. Tövbe etmenizin gerektiğine inanın. Tanrı'yı ve onun emirlerini tutmayı her zaman hatırlayın. Ve erdemli, sevgi dolu ve övgüye layık olan şeyler varsa bunları elde etmeye çalışırız. Şimdi, önceden daha fazlasıyla Moroni'nin uyan ve kalk çağrısını ve her iyi armağana sarılıp kötü armağanlara ve kirli şeylere dokunmamamızı öğüdünü dinleme zamanıdır. Kısa bir zaman önce yeni doğmuş torunumuzun kutsamasına katıldım. Bu kutsal bir tabloydu. Kocam ve oğullarımız ve diğer sevdiklerimiz bu küçük bebeğin etrafını sardılar. Bebek beyazlar giymiş, çok zarif gözüküyordu. Ve babaannesinin adını aldığı için de hiç de mutsuz değildi. Bana en çok dokunan bebeğin babası, oğlumuz Zekin verdiği kutsama oldu. Küçük kızı Annabel Eleni'nin Tanrı'nın kızı olarak kendi kişiliğini anlamasını ve annesinden, kız kardeşlerinden ve babaannesinden örnek almasını ve erdemli bir hayat yaşayıp ve kutsal tapınak sözleşmesine hazırlanıp onları tuttuğu takdirde harika mutluluklar yaşayacağına dair onu kutsadı. Bu kutsal anda dua ettim ki her genç kadın sadece doğumda ya da kutsamada değil, ancak bütün hayatları boyunca dürüst rahiplik gücüne çevrilip, yüceltilip kutsansınlar. Geçen konferansta Başkan Uchtdorf yeni peygamberimizi onaylarken tüm rahipler kalkıp ayakta durduklarını izlediğimde sizin gücünüzü ve rahiplik kuvvetinizi hissettim. Sizler erdemin, gerçekten rahiplik kuvvetinizi hissettim. Sizler erdemin koruyucularısınız. Ve sonra o şöyle söylediğinde çok duygulandım. Genç kadınlar, lütfen ayağa kalkar mısınız? Oturduğum yerden hepinizin beraber kalkıp ayakta durduğunuzu gördüm. Bugün dünyada bundan daha güçlü erdem gücü olamaz. Hiçbir zaman dürüstlüğünüzün etkisinin gücünü hafife almayın. Size tanıklık ediyorum ki kurtarıcının bize örnek oluşu ve sonsuz erdemli kefareti yüzünden erdeme geri dönüş mümkündür. Tanıklık ediyorum ki bize sadece zor şeyleri yapma imkanı değil ama her şeyi yapma imkanı verilecektir. Her birimizin şimdi zaman gelmiştir ki yerimizden kalkıp ve dünyaya erdeme dönmeleri için çağrı bayrağını açmalıyız. Biz de bu ilkeye bağlı olarak yaşayalım ki bizler onun ikinci gelişi için dünyayı hazırlamada araç olabilelim ki o göründüğünde biz de onun gibi olalım. Onun gibi biz de tertemiz olalım. Onun gibi tertemiz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Sevgili kardeşlerim, bu yıl Temmuz'un 19'unda Utah Öncüleri Oğulları Organizasyonu Salt Lake şehrindeki İşdeğer Burasıdır Miras Parkı'na Joseph Smith ile onun takipçisi Brigham Young'ın heykelini diktiler. Bu heykele, bu iki değerli peygamberin Amerika'nın batı bölgelerinin haritasıyla birlikte bulundukları gözleri batıya bakan ismi verildi. Son zaman azizleri de dahil çoğu insan Joseph Smith'in kilisenin er geç muazzam Batı Amerika'da yeniden yerleştirileceğinin farkında olduğunu unutuyorlar. 1842 Ağustos ayında şöyle bir kehanette bulundu kendisi. Azizler çok acı çekmeye devam edecekler ve Rocky Dağları'na doğru sürülecekler. Birçoğu dininden dönecek, diğerleri ise zalimler tarafından öldürülecekler ya da hava şartları veya hastalık nedeniyle hayatlarını kaybedecekler. Ve bazıları şehirler kurmak üzere yaşamda kalıp, azizlerim bu Rocky Dağları bölgesinde ne kadar güçlü bir millet olduğuna tanık olacaklar. Joseph'ın en yakın dostları bile o erken dönemlerdeki imtihanları tam olarak anlamadılar ki, son zaman azizleri 1800'lerin başlarında küçük olarak başlayan ve büyümeye devam eden kilise ile birlikte bunları sonuna kadar dayanacaktır. Ancak Peygamber Joseph biliyordu ki, ne şimdi ne de ileri bir zamanda hiçbir düşman Tanrı'nın amaçlarını engelleyecek ya da durduracak yeterli güce sahip olamazdı. Hepimizin bildiği onun kahince sözleri şöyledir. Gerçeğin bayrağı yukarı çekilmiştir. Kutsal olmayan hiçbir el bu çabanın ilerlemesini durduramaz. Eziyetler azgınlaşabilir. Çeteler kurulabilir. Ordular toplanabilir. İftiralar atılabilir. Ancak Tanrı'nın gerçeği ta ki bütün kıtalara tesir edip, dünyanın her bölgesine ulaşıp, her bir ülkeye girip ve her kulakta işitilip ve Tanrı'nın amaçları tamamlanıp ve Yüce Yehova bu iş bitmiştir diyene kadar cesurca, asilce ve bağımsızca ilerleyecektir. İsa Mesih'in Son Zamanlar Azizler Kilisesi'nin 1830'da kuruluşundan beri aradan yaklaşık 180 yıl geçti. Tanrı'nın gerçeğinin cesurca, asilce ve bağımsızca ilerlemesini ve bu kehanetin yerine gelmesini 178 yıl boyunca izledik. Kilise ilk 10 yılına sadece birkaç üyeye başladı. Şiddetle karşı gelenler olmasına rağmen 597 misyoner 1830'larda göreve çağrıldı ve 15 bin üzerinde kişi vaftiz olarak kiliseye katıldı. Amerika'da, Kanada ve İngiltere sevindirici haberin vaaz edilmesi için kapılarını açtılar. Kiliseye ve özellikle Peygamber Joseph'a yapılan eziyetler azgınca artmaya devam ederken bile 1840'larda sevindirici haber ilk defa kabul eden birçok insan oldu. Bu bütün zorlukların ortasında ve yolculuk etmenin çok zor olmasına rağmen İsa Mesih'in yeniden getirilmiş sevindirici haberi 1840'da göreve atanan inançlı 1454 misyonerin hizmeti sayesinde dünyaya yayılmaya devam etti. Ve kilise üyelik sayısı 48 bini aştı. 27 Haziran 1844'te Joseph Smith'e yapılan eziyetler, kendisi ve kardeşi Hiram'ın bir çete tarafından Carthage hapishanesinde öldürülmesiyle sona erdi. Bu cinayetten hemen sonra ve Joseph'in görünümünün yerine gelmesi için Brigham Young ve kilise üyeleri Rocky Dağları'na taşınmak için hazırlıklara başladılar. Zorluk, ızdırap çekenler, hayatlarını kaybedenler ve inançlarından dönenler çok oldu. Ama hala bu çaba ilerliyordu. 1850'lerde yaklaşık 705 misyoner İskandinavya, Fransa, İtalya, İsviçre ve Hawaii bölgelerinde misyoner olarak hizmet etmeye gittiler. Misyonerlik çabaları aynı zamanda Hindistan, Hong Kong, Tayland, Birmanya, Güney Afrika ve Karayip Adaları gibi dünyanın çeşitli yerlerinde de başladı. İskandinavya ve İngiltere'deki inançlı kişiler vaftiz olup da 1850'lerde de başkalarına vaftiz eden bu kişiler Vaki dağlarındaki azizlere katılmak için çıktıkları yolculukları sırasında karada ve suda acı çekerek ölenlerdi. 1875'te ilk defa 7 misyoner Meksika'ya göreve çağrıldı. Ve oradaki çabalar devrim ve diğer zorluklara rağmen büyük yol kat etti. Ve daha 4 yıl önce, 2004'te, kilise Meksika'da 1 milyon üyeye ulaşmanın sevincini yaşadı. Azizlerin inançları, Brigham Young onları tapınak inşa ederken ve 350 tane koloni kurarken yönlendirdiğinde attıkları her adımda denenmişti. Brigham Young 1877'de öldüğünde dünyadaki kilise üyeliği 115 bin kişiyi aşmıştı. Bütün eziyetlere rağmen Tanrı'nın gerçeği hakikaten cesurca ve asilce ilerliyordu. Zaman bize kilisenin ondan sonraki 10-20 yıl boyunca büyüyüşünün detaylı bir açıklamasına sahip olmamıza izin vermiyor. Ancak şunun altı çizilmelidir ki 1890'dan 1930'a kadar olan 40 yıllık periyotta kiliseye olan genel saldırılar hala devam ederken yaşlı Reed Smoot Amerikan Kongresi'ne atanmıştı. Fakat bir senatör olarak yerini alabilmesi için hala çok mücadele etmek zorunda kaldı. O zamanlarda kilise ve öğretileri hakkında birçok söylenti vardı. Bu aşağılayıcı sözlerin çoğu Joseph Smith ve diğer kilise başkanlarına yönelikti. Buna rağmen bazı gazete yazıları kilise üyelerinin değerli vatandaşlar ve iyi insanlar olduklarından bahsetmeye başladılar. 3 Eylül 1925'te Başkan Heber J. Grant, kilisenin misyonerlik çabalarına Güney Amerika'da başlanacağının haberini verdi. Rabbin yolunu takip edip de geri getirilmiş sevindirici haberi bütün uluslara taşımak için benim dedem 12 Havariler Kurulu'nda yaşlı Melvin J. Ballard, sevindirici haberin vaaz verilmesi için bu toprakları adamak amacıyla Güney Amerika'ya gönderilenler arasındaydı. 1925 Noel sabahı Arjantin'de yaşlı Ballard, Güney Amerika ülkelerini Tanrı'ya adadı ve misyonerlik çabalarını başlattı. Oradan ayrılmadan önce Temmuz ayında şöyle bir kehanette bulundu. Rabbin misyonerlik çabaları bir süre burada yavaşça gelişecek. Tıpkı bir meşe ağacının meşe palamudundan oluşması gibi. Ayçiçeğinin çabucak büyüyüp de hemen ölmesi gibi bir günde birden fırlamayacak. Burası birden fazla misyonlara bölünecek ve kilisenin en güçlülerinden olacak. Ve burada kilise asla şimdiki gibi küçük olmayacak. Kilisenin Güney Amerika'daki gelişmesini takip eden herhangi birisi bu kehanetin gerçekleştiğini bilir. Bugün Brezilya tek başına 1 milyondan fazla üyeye sahip. 1930'dan 1970'e kadar olan 40 yıllık sürede 106 binden fazla misyoner hizmet için çağrıldı. Dünya çapındaki kilise üyeliği 2 milyon 800 bine 4 kat kadar arttı. Sadece 1960'larda 1 milyondan fazla yeni üye eklendi. 1970'lere gelindiğinde misyonerler 43 ulusta ve 9 yörede görev yapıyorlardı. Bu 40 yıllık süre zarfında Güney Amerika ulusları Şili, Brezilya, Uruguay, Paraguay, Ekvator, Kolombiya, Peru, Venezuela misyonerlik için kapılarını açtılar. Orta Amerika'da Rabbin hizmetkarları Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras ve Nikaragua uluslarının kapılarını açtılar. Asya'da yeni ana çalışmalar Kore, Tayvan, Singapur ve Filipinler'de meyve getirmeye başladı. Bunların hiçbiri kolay değildi. Zorluklar, engeller ve eziyetler Tanrı'nın gerçeğini her kıtaya ve ülkeye götürenle birlikte geldi ki bu gerçek her kulakta duyulabilsin. Biz hala inançla ilerledik. Zorluklar aşıldı ve engeller atlandı. Başkan Spencer W. Kimball, kilise üyelerinden sevindirici haberi yaymaları ve paylaşmaları için daha fazla efor sarf etmelerini istedi. Dünyadaki bütün desteklere misyoner sayısını artırmalarını söyledi. Ve o kiliseyi medyayı kullanarak mesajımızı dünyadaki yüz milyonlarca insana taşımaya yardım etmemiz için öncü oldu. Kilisedeki başkanlığında 12 yıl boyunca yaklaşık 200 bin misyoner tam mesai yaparak hizmet etti. Dünya kilise üye sayısı neredeyse 2 katına çıktı ve destek sayısı neredeyse 3'e katladı. Misyonerlik çabaları birçok ülkede ya yeniden ya da ilk defa açıldı ve doğruyu bulma mucizesi birçok bölgede Rabbin işini veya onun hizmetkarlarını caydırmaya çalışan her türlü düşmanlıklara rağmen devam ediyordu. Başkan Kimball'ın fani başkanlığından beri aradan 20 yıldan fazla zaman geçti. Bu zaman zarfında biz daha önce görülmemiş bir şöhrete sahip olduk. Herhalde tesadüfen olmasa gerek, aynı zamanda daha önce hiç görülmemiş bir şekilde medya aracılığıyla üyelerimiz, tarihimiz ve öğretilerimiz dinsel ve fikirsel ataklara mahsur kaldı. Ancak buna rağmen kilise büyümeye devam ediyor. Üyelik 2 katından daha fazla oldu. Aşağı yukarı 1985'teki 5.9 milyon üyelikten bugünkü 13 milyondan daha fazla üyeliğe ulaştı. Ve geçen sene bu devirdeki 1 milyonuncu misyoner göreve çağrıldı. Şimdi sevgili kardeşlerim, Joseph Smith'in kilisenin kaderi hakkında peygamberlik görümü ve bunun hakikaten yerine gelmesini kısaca özetlememin amacı şu basit gerçeği hepimize hatırlatmaktır. Tanrı'nın işleri, tasarımları ve amaçları engellenemez ve de silinemez. Çünkü Tanrı eğri yollarda yürümez ve söylediği sözden geri dönmez. Öyle ki onun yolları düzdür ve onun rotası sonsuz bir döngüdür. Hatırla ki Tanrı'nın işleri değil, insanoğlunun işleri hüsrana uğrar. Tanrı peygamberi aracılığıyla konuştu ve dünyaya şöyle haber verdi. Gerçeğin bayrağı yukarı çekilmiştir. Kutsal olmayan hiçbir el bu çabanın ilerlemesini durduramaz. Bu inkar edilemeyecek ve tartışılmayacak kadar doğrudur. Biz bunu yıllar geçtikçe, Peygamber Joseph Smith'in zamanından, Başkan Thomas S. Manson zamanına kadar kendimiz de gördük. Eziyetler azgınlaştı, çeteler kuruldu, yalanlar, iftiralar atıldı. Fakat her 10 yılda bir sevindirici haberin yeniden iade edilmesinden bu yana, Tanrı'nın gerçeği cesurca, asilce ve bağımsızca ilerledi. 1830'da avuç kadar üyeyle başlayan küçük kilise, dünyadaki birçok farklı ulustan 13 milyondan fazla son zaman azizler haline geldi. Ve biz bütün kıtalara tesir edip, dünyanın her bölgesine ulaşıp, her bir ülkeye girip ve her bir kulakta işitilmesi için iyi yol kat ediyoruz. Bu Tanrı'nın işidir ve Tanrı'nın işi engellenemez. Ancak Yüce Yehova bu iş bitmiştir demeden önce daha hali yapılacak çok iş var. Bizi bu güzel günlere getiren o inançlı azizlerle gurur duyup onları överken bizler halimizden memnun olup rahat davranamayız. Sevgili kardeşlerim, 175 yıl önce bu önce azizler ve daha sonraki yıllardaki inançlı azizlerin kuşaklarıyla başlayan işi bitirmek için hepimize ihtiyaç var. Onların inandığı gibi biz de inanmalıyız. Ve onların çalıştığı gibi biz de çalışmalıyız. Onların hizmet ettiği gibi biz de hizmet etmeliyiz. Ve onları her şeyin üstesinden geldikleri gibi biz de her şeyin üstesinden gelmeliyiz. Tabii ki bugün bizim zorluklarımız farklı ama daha kolay değil. Kızgın çete yerine bizi devamlı karalamaya çalışanlarla karşı karşıyayız. Zorluklara maruz kalmak yerine alkol, uyuşturucu, pornografi, her tür pislik ve adilik, açgözlük, sahtekarlık ve ruhsal ilgisizlik ile karşı karşıyayız. Ailelerin evlerinden zorla atılmaları yerine biz görüyoruz ki kutsal evlilik de dahil aile kurgusu bazı grupların ve kişilerin toplumdaki kutsal aile rolünün anlamını değiştirmek amacıyla saldırı altındadır. Ama bu şu anlama gelmiyor ki, bugünkü zorluklar bizden önce gelenlerin çektiklerinden daha fazladır. Bunlar sadece farklı zorluklar. Rab bize at arabasını yük doldurmamızı istemiyor. O bizden inancımızı güçlendirmemizi istiyor. O bize kıtanın bir ucundan öteki ucuna yürüyün demiyor. O bize karşı komşumuzu ziyaret etmemizi istiyor. O sahip olduğumuz her dünyevi şeyi verip tapınak inşa etmemizi istemiyor. O bizden belirli miktarda zamanımızdan ve sahip olduklarımızdan verip modern yaşamın baskılarına rağmen tapınak inşalarına devam edip ve sonra bu tapınakları düzenli olarak gitmemizi istiyor. O bizden dinimiz için ölmemizi istemiyor. O bizden İsa'nın iyi bir takipçisi olarak yaşamamızı istiyor. Bu hayatta olmak için çok güzel bir zaman sevgili kardeşlerim. Bu önceki son zaman azizler kuşağının belirli karakteri olmuş, özveri bağlılığı ve bereketli geleneği sürdürmek bize bağlı bir şeydir. Bu ruhsal olarak zayıf düşmenin zamanı değildir. Biz sadece görünüşte dürüst olamayız. Tanıklıklarımız, ruhsal kökleri vahiy kayasında yazılı bir şekilde olarak derinden olmalıdır. Ve bu işi devam ettirmek üzere sözleşmeli, kutsanmış insanlar olarak her adımımızda inançla ilerlemeliyiz. Ta ki Tanrı'nın amaçları tamamlanıp ve Yüce Yehova bu iş bitmiştir diyene kadar. Bu benim duamdır ki umarım hepimiz için böyle olur. İsa Mesih adıyla. Amin.
This has been a glorious session of conference.
Gerçekten harika bir konferans oldu. Bu sabah bizlere sağlamış oldukları çok güzel müzik için Çardak Korosu'na ve bize konuşmuş olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Size seslenme zevki şimdi bana ait olacak. Benim sözlerimin ardından bu bölüm koronun Güneş Ağrır'ı söylemesiyle tamamlanacak. Kapanış duası 70'lerden yaşlı Daniel L. Johnson tarafından verilecek. Bu konferansın son bölümü böğleden sonra saat 2'de olacak. Sevgili kardeşlerim, bu sabah sizin önünüzde alçak gönüllülükle duruyorum. Aklımda olan ve sizinle paylaşmayı hissettiğim şeyler hakkında konuşurken, benim adıma inancınızın ve dualarınızın benimle olmasını istiyorum. Yeryüzündeki yaşamamızın en kaçınılmayacak bakış açılarından birisinden bahsederek başlamak istiyorum ki bu değişimdir. Birkaç sefer şu meşhur söyleyişin bir tür çeşidini duymuşuzdur. Değişiklik gibi hiçbir şey sürekli değildir. Yaşamımız boyunca değişikliklerin üstesinden gelmeliyiz. Bazı değişiklikler iyi karşılanır, bazıları aynı şekilde karşılanmaz. Yaşamımızda ani değişiklikler vardır. Mesela sevdiğimizin birisini beklenmedik bir anda kaybetme, fark edilmeyen bir hastalık, çok değerli saydığımız bir varlığı kaybetmek gibi. Ama değişikliklerin çoğu kurnazca ve yavaşça meydana gelir. Bu konferans, 12'ler haberler kuruluna çağrıldığımın 45. yılını damgalıyor. O zamanlarda 12'lerin kıdemsiz bir üyesi olarak 12'lerde ve 1. başkanlıktaki benden daha kıdemli olan 14 olağanüstü kişiye hayran kalmıştım. Birer birer bu kişilerin her biri Tanrı'nın evine geri döndüler. Başkan Hinckley 8 ay önce vefat ettiğinde en kıdemli havari olduğumun farkına vardım. 45 sene boyunca azar azar artan değişiklikler şimdi çok az, çok muazzam görünüyor. Önümüzdeki hafta kız kardeş Manson ve ben 60. evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız. ilişkimizin başlangıcına baktığımda o günden beri hayatımızın ne kadar da çok değiştiğinin tam farkına varıyorum. Beraber eşimle başladığımız bu yolculukta yanımızda bulunan sevgili ebeveynlerimizin öldüler. Yıllar boyunca hayatımızda bulunan 3 çocuğumuz büyüdüler ve kendi aileleri oldu. Çoğu torunumuz büyüdüler ve şimdi 4 tane torunumuzun çocukları var. Günden güne, dakikadan dakikaya, saniyeden saniyeye, geçmişte olduğumuz konumdan şimdiki olan konumuza geldik. Elbette hepimizin yaşamları benzer değiştirmelerden ve değişikliklerden geçiyor. Benim yaşamımdaki değişikliklerle sizin yaşamınızdaki değişiklikler arasındaki tek fark detaylarda. Zaman asla hareketsiz durmaz. Durmadan akıp gitmeli. Akıp giderken de değişiklikler olur. Bu ölümlü dünyadaki, buradaki ve şimdiki tek bir şansımızdır. Ne kadar uzun yaşarsak, yaşamın ne kadar kısa olduğunu farkına varırız. Fırsatlar gelir ve ondan sonra gider. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki bu kısa yolculukta öğreneceğimiz en büyük derslerin içindeki neyin önemli ya da neyin önemli olmadığı arasındaki farka varmamıza yardımcı olacak derslerdir. Sizden şunu rica ediyorum ki yapmak istediğiniz tüm şeyleri yapmaya zaman bulacağınız aldatıcı ve var olmayan bu gelecek için planladığınızda en önemli şeyleri önemsemeyip geçmeyin. Onun yerine bu şimdiki yolculukta sevinci bulun. Şimdi. Eşim Frances'in beni çağırdığı gibi ben bir gösteri seyretme hastasıyım. Birçok müzikali seyretmekten keyif alırım. Ve favorimden birisi bir Amerikan besteci Meredith Wilson tarafından yazılmıştır. Ve başlığı müzik adamıdır. Gösterideki ana karakterlerden birisi Profesör Harold Hill sizinle paylaşacağım şu uyarıyı dile getiriyor. O şöyle der. Bir şey yapmadan geleceğe yönelik plan yapıp durursan, bir gün yaşamın çoğu gününü başına harcadığın farkına varacaksın. Sevgili kardeşlerim, eğer bugün bir şey yapmazsak, hatırlayacağımız hiçbir yarın olmayacak. Bu felsefenin bir örneğini geçenlerde sizinle paylaştım. Tekrarlanmaya değer olduğunu inanıyorum. Uzun yıllar önce Arthur Gordon Ulusal Bir Dergide bir yazı yazdı. Ve o şöyle söyledi. Ben 13 ve kardeşim 10 yaşındayken babamız sirke götürmek için bize söz vermişti. Öğle yemeği vaktinde bir telefon geldi. Şehir merkezine gelmesini gerektiren acil bir iş çıkmıştı. Hayal kırıklığına kapılmıştık. Ondan sonra telefonda şunu söylediğini duyduk. Hayır, gelemeyeceğim. Bu iş beklemek zorunda. Masaya geri döndüğünde annemiz güldü ve o şöyle dedi. Biliyorsun ki sirk her sene gelip duruyor. Babamız biliyorum dedi. Ama çocukluk her zaman gelip durmuyor. Büyüyüp gitmiş olan çocuklarınız varsa olması gereken yaşamdaki o vakitleri çok daha fazla takdir etmediğinizin farkına varırken büyük bir ihtimal kayıptan dolayı olan içten üzüntüyü ve kabul edilmeyi arada sırıtmışsınız. Elbette geriye dönüş yok ama ileriye bakabiliriz. Geçmişin üzerinde durmaktansa bugün için, burası için ve şimdi yaşamalıyız. Gelecek için memnun verici anılar sağlayarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer hala çocuk yetiştiriyorsanız, hemen hemen her yeni temizlenmiş yüzeyde gözüken o her küçük parmak izlerinin, evin her yerine dağılmış oyuncakların, yıkanması gereken sepetlerce çamaşırı, çok bir zamanda kaybolacağı farkına varıp şaşırabilirsiniz. Ama onları son derece özleyeceksiniz. Durumumuz ne olursa olsun yaşamımızda stresli anlar olacaktır. Elimizden geldiği kadarıyla bunların üstesinden gelmeliyiz. Ama bunların en önemli şeylerin önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Hemen hemen her zaman önemli şeyler çevremizdeki insanları kapsar. Onları ne kadar çok sevdiğimizi bilmeleri gerektiğini sık sık varsayarız. Ama asla varsaymamalıyız. Bizim onların sevdiğini bilmeliler. William Shakespeare şöyle yazdı. Sevgisini göstermeyenlerin sevgisi yoktur. Nazik sözlerden söylemekten ya da şefkat göstermekten dolayı asla pişman olmayacağız. Aksine pişmanlıklarımız bizim için çok önemli olan kişiler ilişkilerimizden bu gibi şeyleri çıkardığımız olacaktır. İhmal ettiğin bir arkadaşına bu notu yolla. Çocuğuna bir sarıl, ebeveynlerinize bir sarıl. Seni seviyorum'u daha çok söyle. Her zaman teşekkürlerini ilet. Asla çözülmesi gereken bir problemi sevdiğin bir insandan daha önemli bir hale getirme. Arkadaşlar taşınır, çocuklar büyür, sevdiğimiz insanlar ölür. Başkalarına karşı duyarsız olmak çok kolay. Ta ki bizden uzaklaşana kadar ve öyle olsa ve keşke hislerine beraber kalana kadar. Yazar Harriet Beecher Stowe şöyle söyledi. Cenaze dökülen en acı gözyaşları, yarım kalan söylenmeyen sözler ve yarım kalan yapılmayan eylemlerdir. 1960'larda Vietnam Savaşı esnasında kilise üyesi pilot J. Hess Kuzey Vietnam'da vurulmuştu. Ailesinin 2 yıl boyunca onun ölüp ölmediği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Onu Hanoi'de esir alanlar eninde sonunda 25 kilometreden az olması koşuluyla evine mektup yollamasına izin verdiler. Biz aynı durumda olsaydık, ailemize ne söylerdik? Onları 2 seneden fazla görmemiş olup ve onları bir daha görüp göremeyeceğimizi bilmeden, ailesine bu mektubun kendisinden geldiğini anlamalarını sağlayacak ve de onlara değerli bir öğüt vermek için kardeş Hess onun sözleriyle aynen şöyle yazdı. Bu şeyler önemlidir. Tapınak, evliliği, misyon, üniversite, devam edin, hedeflerinizi belirleyin, tarihi yazın, senede 2 kere aile resmi çekinin. Böyle söylemiştir. Yaşadığımız hayattan zevk alalım. Bu yolculukta sevinç bulalım. Ve sevgimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşalım. Bir gün her birimiz artık yarın olmayacak ve öleceğiz. Yeni Ahit'te Yuhanna kitabında 13. bölüm 34. ayette kurtarıcı bize öğütler. Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Bazılarınız Thornton Wilder'ın Bizim Kasaba adlı klasik dramasını biliyor olabilirsiniz. Biliyorum kız kardeşler bunu bilirler. Eğer öyleyse hikayenin geçtiği Grover köşeleri kasabasını hatırlarsınız. Bu oyunda Emily Webb doğum yaparken ölür ve 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte kalan onun genç kızı George'un yalnızlık acılarını okuruz. Emily huzur içinde yatmayı dilemez. Hala hayatının mutluluklarını yaşamak ister. 12. doğum gününü tekrar yaşamak üzere özel bir izniyle dünyaya gönderilir. Başlangıçta yeniden geç olmak heyecan verici ama bu heyecan çok uzun sürmez. Emily gelecekte ne olacağını bildiği için hayattan zevk alamaz. Dayanılmaz bir acı içinde. Hayat derken yaşamın anlamını ve güzelliğinin farkında olmadığını anladı. Mezarına geri dönmeden önce Emily şöyle haykırdı. İnsanoğlu hayattayken yaşamın ne kadar değerli olduğunun her dakika farkına varır mı hiç? Her dakika. Kutsamalara olan minnettarlığımız hayatta en önemli olan şeyleri anlamamızla bağdaşır. İyi tanınan bir yazar şöyle söyledi. Bereket ve bereketsizlik hayatımızda aynı zamanda paralel olarak bulunur. Bu her zaman bizim bilinçli olarak bereketi ya da bereketsizliği seçimimizdendir. Hayatımızda eksik olan şeylere odaklanmayıp, ancak sahip olduğumuz sevgi, sağlık, aile, arkadaşlar, iş, tabiatın verdiği sevinç ve bize mutluluk veren kişisel hedefler gibi bereketlere minnettar olduğumuzda. Negatif şeylere odaklanmayınca biz bu dünyada cenneti hissederiz. Sözleşmeler ve Anlaşmalar kitabında 88. bölüm 30. ayette bize şöyle denir. Eğer bir kişi hediyeyi kabul etmezse bu hediyenin ona ne yararı var? Aynı zamanda ona verilen bir şey almazsa hediyeyi verene karşı da bir mutluluk duyamaz. Eski zamanlardan kalma filozof Horace şöyle tembih etti. Tanrı size nasıl bir yaşam verdiyse versin. Bunun için minnettar olun. Ve mutlu olmayı yıldan yıla aksatmayın ki nerede olursanız olun, mutlu bir yaşam geçirdiğinizi söyleyebilirsiniz. Yıllar önce Borghild Dahl'ın hikayesi bana dokunmuştu. Norveçli ebeveynlerden 1980'de Minnesota'da doğmuştu ve küçük yaştan itibaren ağır bir şekilde görme engelliği vardı. Böyle bir handikapı olmasına rağmen yaşamın her gününe ortak olmak için çok büyük bir isteği vardı. Ve eksiksiz bir azimle yapmak istediği her şeyde başarılı oldu. Özürlülüğün çok ciddi olduğunu söyleyen eğitmenlerin tavsiyesine rağmen o üniversiteye gitti. Minnesota Üniversitesi'nde 4 yıllık okulu bitirdi. Daha sonra Columbia Üniversitesi ve Oslo Üniversitesi'ne gitti. Neticede Batı Minnesota ve Kuzey Dakota'daki 8 okulun müdürü oldu. Yazdığı 17 kitaptan birinde şöyle söyledi. Sadece tek bir gözüm görebiliyordu. Ve o gözüm o kadar yara içindeydi ki sadece sol gözümdeki küçük bir aralıktan bakabiliyordum. Bir kitabı görebilmem için onu yüzüme çok yaklaştırıp bir gözümle yapabildiğim kadar süzüyordum. Miraculous. 1943'te 50 yaşının üzerindeyken mucize bir şekilde devrim gibi bir yöntem geliştirildi ve en sonunda çok uzun zamandır sahip olamadığı görme yeteneğinin çoğu ona geri verildi. Bu onun hayatına yeni ve heyecanlı olasılıklar getirdi. Çoğumuzun farz etmediği bir kuşun uçmasını izlemek bulaşık makinesinden çıkan baloncuklara yansıyan ışıkları fark etmek ya da her gece ayın safhalarını takip etmek gibi şeyler yüzünden büyük sevinç duydu. Kitaplarından birisini şu sözlerle bitirdi. Sevgili cennetteki baba, size teşekkür ederim. Borghild Dahl, görme yeteneğini yeniden kazanmasından hem önce hem sonra aldığı kutsamalar için minnettarlıkla doluydu. 1982'de 92 yaşındaki ölümünden 2 yıl önce son kitabı basılmıştı. Başlığı, Tüm Hayatım Boyunca Mutluyum'du. Onun minnettarlığı olan yaklaşımı, yaşadığı zorluklara rağmen aldığı kutsamalar için müteşekkir olmayı ve hayat dolu, zengin bir yaşam asını sağladı. Yine ayette 1. Selanikliler 5. bölüm 18. ayette Havari Pavlus bize şöyle der. Her şey için teşekkür edin. Çünkü Tanrı'nın sizin için dileği budur. 9 cüzamlıların hikayesini hatırlayalım. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa, Efendimiz, halimiz acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin, kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce, yüksek sesle Tanrı'ya yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam, Samariyeliydi. İsa iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Peygamber Joseph Smith'e gelen bir vahide Rab şöyle söyledi. İnsan hiçbir şekilde Tanrı'yı gücendiremez ya da kızdıramaz ta ki onlar her şeyi verenin Tanrı olduğunu unutana kadar. Umarım bizler de cennetsel babamıza şükretenler arasındayız. Eğer şükransızlık ciddi günahlardan biri ise, şükretmek de erdemlerin en yücelerinden bir tanesidir. Hayatımız olan değişikliklere rağmen ve kalbimiz şükran dolu, yapabildiğimiz kadar bizim için en önemli olan şeylerle günlerimizi geçirelim. Sevdiklerimizi bağrımıza basıp ve onlara olan sevgimizi hem lafta hem de davranışlarımızla gösterelim. Kapanış olarak ben dua ediyorum ki hepimiz Rab ve kurtarıcımız İsa Mesih olan şükranımızı dile getirelim. Onun harikulade sevindirici haberi hayatın en zor sorularına cevaplar verir. Bizler nereden geldik? Neden buradayız? Ben ölünce ruhum nereye gidecek? O bize nasıl dua edileceğini öğretti. O bize nasıl hizmet edileceğini öğretti. O bize nasıl yaşanılacağını öğretti. Onun hayatı bir sevgi kalıtıdır. İyileştirdiği hastalar, ayağa kaldırdığı mağdurlar, kurtardığı günahkarlar. Tek başına kaldığında artık zaman gelmişti. Bazı havariler kuşkuluydular. Bir tanesi ona ihanet etti. Romalı askerler vücudun yan tarafını deldiler. Kızgın çete onu hayatına son verdi. Ama Golgata tepesinde söylediği sözler hala kulağımızda çınlıyor. Baba, onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Daha öncesinde dünyevi misyonunun biteceğini anladığı için o şöyle diyerek yas tuttu. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Konakta yer yok. Sadece bir kere söylenecek bir retmetli olay değildi. Sadece bir ilkti. O hala onu kabul etmemiz için sizi ve beni davet ediyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun evine gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Kimdi bu acıların adamı? Kederi yakından tanıyan. Kimdir bu yüce kral? Her şeye egemen bu Rab. O bizim ustamız. O bizim kurtarıcımızdır. O Tanrı'nın oğludur. O bizim kurtuluş kaynağımızdır. O bize seslenir. Beni takip et. O şöyle eritir. Git, sen de öyle yap. O rica eder. Emirlerimi tutun. Haydi onu takip edelim. Haydi onun örneği gibi olalım. Haydi onun sözlerine itaat edelim. Bunları yaptığımızda biz ona yüce şükranlık hediyesini vermiş oluruz. Kardeşlerim, benim içten duam şudur ki bizler hayatımızdaki değişikliklere alışabilelim. Neyin en önemli olduğunu farkına varabilelim ki her zaman şükrümüzü dile getirerek bu yolculuktaki mutluluğu keşfedelim. İsa Mesih adıyla. Amin.
our Heavenly Father.
Sevgili cennetteki babamız. Bugünkü konferansta peygamberiniz tarafından ve diğerleri tarafından öğretildiğimiz için ve kutsal ruhun burada olduğu için size teşekkür ediyoruz. Şimdi bizi lütfen kutsayın ki biz bugün öğrendiğimiz şeyleri uygulayabilirim. İsa Mesih adıyla amin.
This has been a broadcast of the 178th.
Bu İsa Mesih'in son zamanlar kilisesinin 178. yarı yıllık genel konferansı olmuştur.
Burmese, Urdu, and Turkish.